Ayrım 11.
Gelin, gelin tabii, dedi konukseverlikle. Bahçe kapısını açtı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dönüşün hayırlı olsun. Merhaba baba, herkes sağ salim ya. Çok şükür, şimdilik her şey yolunda. Ama sen subay üniforması mı giyiyorsun ne? Ne sandın, yalnız senin oğulların mı takar beyaz apoletleri? Dedi Mitka kurumlu bir sesle. Damarları çıkmış uzun elini ihtiyara uzattı. Benim oğullarım pek hevesli değillerdi apolet takmaya diye Pantelimon Prokofievic gülümseyerek cevap verdi. Yeni gelenlere atlarını nereye bağlayacaklarını göstermek için önden yürüdü. Konuksever İliniçka konuklara yemek çıkardı. Konuşmaya daldılar. Mitka ailesinin başına gelenleri sordu. Sessizdi. Ne kızgın ne de kederli gibi. Misha Koşyov'un ailesinden kimsenin köyde kalıp kalmadığını sordu. Misha'nın anasıyla çocuklarının hala orada olduklarını öğrenince Silanti'ye bakıp çabucak çaktırmadan bir göz kırptı. Konuklar az sonra kalkmaya hazırlandılar. Pantelimon Prokofievic onları geçirirken sordu. Köyde çok kalacak mısınız? Eh, 2-3 gün kadar belki. Ananı görecek misin? Bakalım belki. Uzağa mı gidiyorsun şimdi? Köyden birilerini görecektim. Birazdan döneriz. Mitka ile arkadaşlarının Melekovların kulübesine dönmelerine vakit kalmadan köyde söylenti almış yürümüştü. Korşunov kalmuklarla köye varmış, Koşyov ailesinin tümünü öldürmüş. Pantelimon'un söylentiden haberi olmadı. Demirciye gitti, döndü, yeniden harman makinesinin başına gitmeye hazırlanıyordu. O sırada İliniçka ona seslendi. ''Baksana Prokofievic, çabuk ol, gel!'' Yaşlı kadının sesinden belliydi pek telaşlandığı, korktuğu. Pantelimon hemen eve koştu. Natalya yüzü gözü yaşlar içinde sapsarı ocağın önünde duruyordu. İliniçka gözünün ucuyla Anikuşka'nın karısını gösterdi usul usul konuşarak. ''Ne olmuş, duydun mu baba?'' diye sordu. ''Gregor'a bir şey oldu. Tanrım sen koru onu. Hey ulu tanrım!'' Düşünce Pantelimon'un zihnini dağılıverdi. Yüzü soldu. Kimsenin bir şey demediğini görünce korkarak tepesi atarak haykırdı. ''Söylesene nedir Allah'ın belası? Ne oldu? Gregor'a mı bir şey oldu? Öyle bağırmaktan gücü kesilmiş gibi sıranın üstüne çöktü, titreyen bacaklarını ovalamaya başladı. İlk Dunya anladı babasının oğlu hakkında kötü haber almaktan korktuğunu. ''Hayır baba, Gregor'u ilgilendiren bir haber değil. Mitka Koşyov'ları öldürmüş.'' ''Ne demek istiyorsun öldürmüş?'' Pantelimon'un birden yüreği ferahladı. Dunya'nın ne dediğini hala anlamadan bir daha sordu. ''Koşyov'lar mı? Mitri mi dedin?'' Bir koşu haberi Melekovlara getiren Anikuşka'nın karısı kekeliğe kekeliğe anlatmaya başladı. ''Ben bizim buzağıyı arıyordum. O sırada Koşyov'ların kulübesinin önünden geçtim. Mitri ile yanında iki asker at üstünde avluya vardılar. Kulübeye girdiler. Ben düşünüyordum ki buzağı yel değirmeninden uzağa gitmemiş olsa gerek diyordum. Buzağıları çayırda yayma sırası bendeydi. ''Bana ne be senin buzağından?'' diye Pantelimon kızgınlıkla onun sözünü kesti. ''Kulübeye girdiler.'' diye anlatmaya devam etti kadın. Hıçkıra hıçkıra ''Ben durdum orada bekledim. Bunlar hayır işlemeye gelmedi buraya diye düşündüm. İçeriden bağırmalar duydum sonra. Yumruk sesleri filan. Bir korktum ki kaçayım dedim. Tam çitten birkaç adım öteye varmıştım ki arkamda adım sesleri duydum. Arkama baktım ne göreyim sizin Mitka ihtiyar kadının boynuna bir ip takmış yerde sürükleyip götürüyor. Tıpkı bir köpek gibi. Tövbe ya Rabbi. Kadını sundurmaya götürdü. Zavallının hiç sesi çıkmıyordu. Kendinde değildi herhalde. Mitka'nın yanındaki kalmuk kirişlerden birinin üstüne çıktı. Ben bakıyordum orada. Mitka ipin bir ucunu adama fırlattı. ''Yukarı çek, düğüm at!'' diye bağırdı. Ah ah, neler çektim o sırada. Gözümün önünde boğdular kadını, sonra da atlarını atladılar. Yoldan aşağı sürüp gittiler. Herhalde köy odasına. Ben kulübeye girmeye korktum ama sahanlıktan kan sızıyordu. Kapının altından merdivenlere iniyordu. Tanrım sen bana bir daha böyle şeyler gösterme ya Rabbi. Tanrı'nın bize yolladığı konuklara bak sen, dedi İliniçka meydan okurcasına kocasına bakıp. Panteleimon anlatılanları korkunç bir heyecan içinde dinlemişti. Anikuşka'nın karısı sözünü bitirince bir kelime söylemeden sahanlığa çıktı. Az sonra Mitka ile yardakçıları kapıda göründüler. Panteleimon çevik adımlarla aksak ayak yanlarına gitti. ''Durun!'' diye bağırdı az öteden. ''Atlarınızı sokmayın avluya.'' Mitka, ''Ne oldu, ne var baba?'' diye sordu şaşkın. ''Geri dönün.'' Panteleimon doğruca Mitka'nın yanına gitti. Işıl ışıl sarı gözlerinin içine baktı. Kesin bir sesle, ''Kızma bana hısmım ama evimde kalmanı istemiyorum.'' dedi. ''Buradan gidersen iyi olur.'' ''Ha?'' Mitka anlayışlı bir edayla kelimeyi uzattı. Birden sarardı. ''Demek kovuyorsun beni.'' ''Evimi kirletmeni istemiyorum.'' dedi ihtiyar, kararlıydı. ''Bir daha da adımını atma benim eşiğimden. Biz Melekoflar celatlardan akraba tanımayız kendimize.'' ''Anlıyorum ama sen de biraz fazla merhametlisin hısmım.'' ''Sen anlaşılan merhamet nedir hiç bilmiyorsun. Baksana kadınları çocukları öldürmeye başlamışsın. Ah Mitka, pis bir meslek seçmişsin kendine, pis. Rahmetli baban görseydi bu halinden hiç de hoşlanmazdı.'' ''Sen de ne aptalsın be. Yok bir de tutup okşayacaktım onları. Babamı öldürsünler, büyük babamı öldürsünler. Ben onlara öbür yanağımı uzatayım öyle mi? Aman sen de canın biliyorsun nereye.'' Mitka öfkeyle dizginleri çekti. Atını bahçe kapısından sürdü çıkardı. ''Küfretme Mitka. Daha oğlum olacak yaştasın. Seninle aramızda bir şey yok. Hadi yolun açık olsun.'' Mitka daha da sarardı. Kırbacını sallayıp boğuk bir sesle haykırdı. ''Beni günaha sokma, zorlama beni. Natalya'ya acıyorum da yoksa gösterirdim sana, seni merhamet budalası seni. Ben tanırım seni, iyi tanırım. İçinden neler geçtiği belli. Donetsk'in ötesine çekilmedin değil mi? Kızıllara yanaşıverdin, yanaşmadın mı öyle ya? Tümünüze koşu yolları yapılan yapılacak ki. Gidi köpoğulları sizi, gelin hadi çocuklar. Sen de topal köpek, dikkat et elime düşmeyesin. Bir düşersen canlı kurtulamayacaksın çünkü. Beni nasıl ağırladığını unutmayacağım. Bundan önce de hısımlarıma el kaldırmış adamım ben.'' Panteleimon titreyen elleriyle bahçe kapısını kapattı, sürgüledi. Sonra topallaya topallaya evine girdi. ''Kardeşini gönderdim buradan.'' dedi Natalya'ya yüzüne bakmadan. Natalya bir şey demedi. Oysa içinden kaynatasının hareketini onaylamıştı. İliniçka çabuk çabuk haç çıkardı. Daha mutlu bir sesle konuştu. ''Çok şükür, gitti gelmez bir daha. Natalya canım, dediklerimin kusuruna bakmazsın artık. Ama şu senin Mitka da yaman rezil herifmiş hani. Ne biçim meslek bulmuş kendisine? Şuna bak, öbür kazaklar gibi doğru dürüst birliklerde savaşmıyor da gidip tedipçilere katılıyor. Kazakların işi bu mu yani? Cellatlık mı? İhtiyar kadınları asmak, çocukları kılıçtan geçirmek mi? Onlar niye sorumlu oluyormuş Mişa'nın yaptıklarından? O halde kızıllar Grişka yüzünden beni de seni de Mişatka ile Polyushka'yı da öldürselerdi ha? Öldürmediler ama, acıdılar onlar. Yok, Tanrı korusun, böyle şeylere yokum ben.'' ''Ben de kardeşimi savunmadım ana.'' dedi Natalya sadece. Başörtüsünün köşesiyle gözyaşlarını sildi, kuruladı. Mitka o gün atını sürüp köyden çıktı. Söylentiye bakılırsa Karginskaya yakınında bir yerde tedip birliğine katılmış. Donetsk bölgesinde yukarı Don ayaklanmasını bastırmaya yardım etmekle suçlanan Ukrayna köycüklerinde güvenliği sağlamaya gitmişti. Mitka köyden çıkıp gitti. Sonra da tam bir hafta köyde tartışma konusu oldu. Çoğunluk Koşeyov ailesini öyle kendi keyfince kırıp geçirmesini suçluyordu. Ölüleri ortak parayla gömdüler. Küçük kulübeyi satmaya çalıştılar, alıcısı çıkmadı. Köy atamanının emriyle kepenklerin üzerine tahta perde çakıldı. Ondan sonra uzun bir zaman çocuklar o ürkünç yere yanaşmaktan korktular. Yaşlı kadınlarla erkekler kulübenin önünden geçerken haç çıkarır, öldürülenlerin ruhlarına dua okurlardı. Derken bozkırda ot biçme zamanı geldi. Bu son olaylar da unutuldu. Köy yine çalışmaya dalmış, cephe hakkında söylentilere kulak kabartmıştı. Çiftlikte iş gören hayvanlarını ne yapıp edip elden çıkarmayanlar, kamu hizmeti için arabaları, hayvanları ellerinden alınınca küfrettiler. Hemen her gün öküzler, atlar tarlalardan alınıp nahiye merkezine gönderiliyordu. Yaşlılar atları biçki makinelerinden çözerken sürüncemede kalan savaşa lanet okuyorlardı. Ama cepheye fişek, mermi, dikenli tel makaraları götürmek gerekti. Götürdüler. Sanki inadına, havalar da öyle güzeldi o ara. Köylü yalnız bir şey istiyordu. Olgun, dolu cana otu biçip tırmıklamak. Bir onu istiyordu köylü. Panteleimon ot biçmeye hazırlanırken Darya'ya çok kızdı. Çift öküzü almış, çekmiş gitmişti Darya. Cepheye fişek götürmüştü. Aktarma iskelesinden bir hafta önce dönmüş olması gerekiyordu. Hala bir haber çıkmamıştı. Oysa yaşlı, güvenilir öküzler olmadan bozkırda hiçbir iş görülemezdi. Doğrusu bu ya Darya'yı hiç göndermemeliydi. Öküzleri ona emanet ederken bir ön seziyle içi burkulmuştu. Biliyordu çünkü. Darya'nın fırsatı buldu mu bir hoş vakit geçirmeye nasıl teşne olduğunu. Hayvanları ihmal edecek gidecekti. Öyle ama başka kimi göndersin? Dunya gidemezdi. Yabancı kazaklarla uzun yolculuğa çıkmak genç bir kızın işi değildi. Natalya'nın küçük çocukları vardı. O lanet fişekleri götürmek için de ihtiyar, yani kendi mi gitsindi? Darya dünden razıydı gitmeye. Zaten gitmediği yer kalmamıştı, seyahate bayılırdı. Bazen değirmene giderdi ya da çiftlikle ilgili başka bir işe. Evden uzak mı serbest demekti. Her yolculuk yeni bir eğlence vesilesi, bir zevk. Kaynanasının gözünden uzak kalıyor, gönlü dilediğince öbür kadınlarla dedikoduya dalıyor, kendi dediği gibi gözüne ilişen avare kazaklarla kim olursa olsun yolda birazcık aşkın tadına varabiliyordu. Piotr'un ölümünden sonra bile İliniçka ona göz açtırmazdı evde. Sanki daha hayattayken kocasını aldatan Darya, o öldükten sonra ona bağlı kalmak zorundaymış gibi. Panteleimon öküzlere iyi bakılmayacağını biliyordu ama elden ne gelir gelinini gönderdi. Sonra da bütün hafta boyunca büyük bir endişe ve huzursuzluk içinde kıvrandı durdu. Koca öküzlerim gitti elden diye düşünüyordu durup durup. Gece yarıları uyanıyor, derin derin içini çekiyordu. Darya hareketinden 11 gün sonra sabahleyin döndü. Panteleimon, Anikuşka'nın karısıyla ot biçmekten, tarladan yeni dönmüştü. Onunla Dunya'yı bozkırda bırakıp su ve yiyecek almak için köye gelmişti. Öküz arabasının bildik teker takırtısı pencerenin dışında duyulduğu sırada yaşlılarla Natalya kahvaltı ediyorlardı. Natalya bir koşu pencereye gitti. Darya'nın bir deri bir kemik kalmış yorgun öküzleri içeri soktuğunu gördü. Darya gözlerine kadar örtünmüştü. Çabuk çabuk yuttuğu bir lokma boğazında kaldı ihtiyarın. Öksürerek "O mu gelen?" diye sordu. "O. Öküzleri bir daha göreceğimi hiç sanmadıydım. Neyse Tanrı'ya şükürler olsun. Lanet karı. Çıktı geldi sonunda." diye mırıldandı kendi kendine. Haç çıkarıp hayatından memnun bir geğirdi. Darya öküzlerin boyunduruğunu çıkarıp mutfağa girdi. Katlı at çulunu eşeğe serdi. Oradakileri selamladı. "Ama niçin bu kadar erken geldin canımın içi? Yolda bir hafta daha geçiremez miydin?" dedi Panteleimon kızgın kızgın. Darya'ya kaşlarının altından bakıyordu. Selamını görmezlikten geldi. "Sen kendin gitseydin madem," diye cevabı yapıştırdı Darya da tozlu başörtüsünü başından aldı. "Niçin bu kadar geciktin?" Soğuk havayı gidermek için İliniçka da araya bir laf attı. "Bırakmadılar geleyim. Ben ne yapabilirdim?" Panteleimon inanmamacasına başını sallayıp sordu. "Hristonya'nın karısını bıraktılar da seni niçin bırakmadılar?" "Ne yapalım, bırakmadılar işte." Darya'nın gözleri sinirli sinirli parladı. "Bana inanmıyorsan atına atlar gidersin, arabalara bakan adama sorarsın." "İşim yok da gidip senin işlerini soracağım. Ama bir daha sefere evinde oturursun. Anca ölüm ayırır seni buradan." "Demek şimdi de beni tehdit ediyorsun." "Evet, evet, öyle. Zaten gitmem ben. Sen göndersen de gitmem." "Öküzler iyi mi?" diye ihtiyar daha yumuşak bir sesle sordu. "İyiler, öküzlerine bir şey olmadı." Darya somurtarak isteksizce cevap verdi. Yolda rast geldiği bir sevgilisinden ayrıldı, ondan böyle aksi, diye düşündü Natalia. O karışık gönül maceralarından ötürü oldum olası Darya'ya acırdı, hoşlanmazdı o halinden. Kahvaltıdan sonra Panteleimon dışarı çıkmaya hazırlandı. Tam o sırada köy atamanı geldi. Yolun açık olsun ama dur hele bir dakika. Panteleimon Prokofievich, gitme dur, dedi ataman. Yine mi araba istemeye geldin? İhtiyar abartılmış bir boynu eğik ifadeyle konuştu. Oysa öfkesinden tepesi atmıştı. Yok, yok, bu seferki başka. Don ordusu başkumandanı General Sidorin bugün buraya geliyor, anlıyor musun? Nahiye atamanından ulakla yeni kağıt getirdi. Bütün yaşlılarla kadınlar hepsi toplantıya gelecekler. Hiç mi akılları yok be bu adamların? Panteleimon bağırdı. Böyle bir zamanda herkesin işi gücü başından aşmış. Kim cemaat meclisini toplayabilir? Senin General Sidorin mi benim kışlık samanımı verecek yoksa? Bana ne verecekse sana da verir, dedi ataman sükunetle. Ben emir kuluyum. Hayvanlarını çözersin. Generali doğru dürüst ağırlamalıyız. Sonra bir şey daha. Dediklerine göre yanında müttefik generalleriyle geliyormuş. Panteleimon arabanın yanında biraz durdu, düşündü. Sonra öküzleri çözmeye başladı. Sözlerinin etkisini gören atamanın neşesi yerine geldi. Sordu. Senin kısrağı bana ödünç verebilir miydin acaba? Niçin istiyorsun? Kirpi üstüne oturasıcalar emrettiler. Durnoy deresine kadar iki troika gönderecekmişiz de karşılayacakmışız onları. Arabalarla atları nereden bulayım ben? Gün doğmadan kalktım, dört bir yana koşturdum. Terden gömleğim sırtıma yapıştı. Daha bula bula dört at bulabildim. Herkes işte sen bağır istediğin kadar nerede? Yumuşayan Panteleimon atamanın kısrağını almasına razı oldu. Hatta küçük yaylı arabasını bile verdi. Ne de olsa gelen ordunun başkumandanıydı. Üstelik yanında yabancı generaller de vardı. Her zaman generallere saygı duymuştu Panteleimon. Atamanın gayretleri sonucu iki troika hazır edildi. Şanlı generalleri karşılamak için Durnoy deresine gönderildi. Ahali de alanda toplandı. Birçoğu ot biçmeyi bir yana koyup bozkırdan koşa koşa gelmişlerdi. Panteleimon da işe boş verdi. Bir güzel giyindi, kuşandı. Temiz bir gömlek giydi sırtına. Ayağına çizgili bez pantolonunu geçirdi. Başına da Gregor'un bir zaman ona armağan getirdiği kasketi giydi. Yaşlı karısına Dunya'ya su ve yiyecek götürmek için Darya'yı bozkıra yollamasını emrettikten sonra topal aksak paşa paşa alana gitti. Çok geçmeden yolda köye doğru toz dumana katıldı. Toz bulutunun arasında madeni bir şey parıldıyordu. Onun ardından bir klaksiyon sesi duyuldu. Konuklar yepyeni parıl parıl iki otomobille geliyorlardı. Bozkır'dan köye dönen çiftçilerin yanından geçtiler. Boş troikalar ta gerilerde kalmıştı. Bu tarihi gün için atamanın bir yerlerden bulup çıkardığı çıngıraklar hamutların altında kasvetli kasvetli çıngırdayıp duruyordu. Alanda toplanan kalabalıkta bir kıpırdanma göründü. Kazaklar aralarında mırıldandılar. Çocuklar şen şen bağırıştılar. Atamanı bir telaştır almıştı. Kalabalığın içinde oradan oraya koşturuyor, konuklara ekmekle tuz sunacak yaşlıları topluyordu. Gözü bir ara Panteleimon'a takıldı. Hemen koştu, yanına geldi. İsa hakkı için yardım et bana. Gün görmüş adamsın sen. Bu işleri iyi bilirsin. İdare edersin onları. Daha ne diyeyim işte. Sonra zaten bölge idaresindensin de oğlun da ne olur al şu tuz ekmeği sen. Ben sinirli adamım. Dizlerim bak nasıl titriyor. Panteleimon'un koltukları kabardı. Sevincinden dört köşe oldu. Önce arsız denmesin diye kabul etmedi. Sonra sanki başı omuzlarının arasına çekiliyormuş gibi bir hareketle çabucak bir haç çıkardı. Tuz ekmeği taşıyan tepsiyle işlemeli havluyu aldı. Kalabalığı dirsekleyip öne çıktı. Kısık sesleriyle havlayan çeşit çeşit köpeklerin ortasında iki mavi otomobil hızla alana yaklaştı. ''Nasılsın? Heyecanlı mısın?'' diye sapsarı yüzlü ataman Panteleimon'a sordu. Hayatında ilk defa böyle önemli kişiler görüyordu. Panteleimon ona yan gözle bakıp heyecandan kısılan sesiyle konuştu. ''Al da tut şunu biraz, ben sakalımı tarayayım, al.'' Ataman boynu bükük aldı tepsiyi. Pantelimon bıyıklarını düzeltti. Sakalına çeki düzen verdi. Delikanlı gibi kabarttı göğsünü. Sonra sakatlığını göstermemek için aksak ayağının parmak uçlarına basıp tepsiyi Ataman'dan aldı. Ama tepsi elinde sarsılıp duruyordu. Ataman endişeyle sordu. Düşürmezsin değil mi elinden? Aman dikkat et gözüm. Pantelimon hor görüyle omuzlarını silkti. O düşürecek elinden tepsiyi ha? Saçmaya bak sen. O bölge idaresinden bir adam. Vali konağında herkesle el sıkışmış biri. Böyle birden bir generalden mi ürkecekti yani? Bu zavallı ataman da bayağı aklını kaçırmıştı. Kardeş ben ordu konseyindeyken ataman yardımcısıyla çay içtim de içinde şeker bile vardı diye söze başladı. Ama kelimeler dudaklarında dondu kaldı. Önde gelen araba 10 adım kadar ötede durmuştu. Sinek kaydı tıraşlı bir şoför, başında geniş siperlikli kasketi, ceketinin omuzlarında yabancı apoletler, çevik bir hareketle yere atlayıp kapıyı açtı. Haki üniformalı iki subay ciddi ciddi arabadan indiler, kalabalığa doğru yürüdüler. Doğru Pantelimon'un önüne geldiler. Pantelimon dikelip hazır ola geçti. Bu sade giyimli adamlar generaller olacaktı. Arkadan gelenler de daha parlak giysileriyle maiyet subayları. Ama hani neredeydi generallerin o pabuç gibi apoletleri, sırma şeritler, madalyalar? Peki ne biçim generaldi bunlar böyle? Sıradan askeri katiplerden hiçbir farkları yoktu. İhtiyar gözlerini hiç kırpmadan gitgide hayreti artarak yaklaşan konuklara bakıyordu. Birden fena bozuldu. Hatta gücendi. Hem bir kere kendisi onları karşılamak için onca hazırlık yapmıştı. Hem de bunlar gibi generaller generalliği de berbat ediyorlardı. Allah kahretsin. Bileydi böyle birilerinin geleceğini, hiç de öyle özene bezene giyinmez, öyle yüreği heyecandan çarpa çarpa beklemezdi onları. Bir de üstelik elinde tepsiyle, tepsinin içinde burnu sümüklü koca karının birinin pişirdiği o berbat ekmekle aptal aptal duruyordu orada öyle. Yok, Pantelimon Prokofyeviç hiçbir zaman milletin alay konusu olmamıştı. Ama şimdi o da gelmişti başına. Biraz önce çocukların arkada kikirdediklerini duymuştu. Keratanın biri de avazı çıktığı kadar seslendiydi arkadaşlarına. Çocuklar aksak Melikof'a bakın nasıl da kasmış kendini. Baston yutmuş gibi duruyor. Bari alaylara katlanması, topal ayağını yorması için bir sebep olaydı. Pantelimon sinirlendi. İçi içine sığmaz oldu. Hep bu lanet atamanın korkaklığından bunlar. Gel sen ağız kalabalığına boğ işi. Kısrağı da arabaları da al götür. Dilin bir karış dışarıda dolaş dur köyün içinde. Çıngırakla troika bulacağım diye. Görmemişe paçavra göster, sırmalı kaftan sansın. Pantelimon hayatında böyle general görmemişti. Mesela imparatorluk resmi geçidinde general dediğin adam göğsü madalyalarla donanmış sırmalar içinde yürür giderdi. Baktıkça keyiflenirdin. İkon sanırdın adamı, ne generali. Ama bunlar, bu yeşilim trak şey öyle, kargalar gibi öyle. Ne onlar öyle? Birinin şöyle doğru dürüst siperlikli kasketi bile yoktu başında. Bir de üniforma giymiş üzerine. Oturak gibi bir şeydi başına geçirdiği. Üstüne bir ağ çekmiş. Yüzü perdahlı. Mumla arasan tek bir kıl bulamazsın herifin yüzünde.